Sevgili dinleyicilerimiz, ülkemizin en önemli sorunlarının başında belki de göç sorunu geliyor. Göçü besleyen farklı nedenler var. Kırsaldan kente doğru bir akış söz konusu. Bunu tersine çevirmek mümkün müdür diye soruyor yetkililer ve bilim adamları. Göçü besleyen nedenlerin başında da ulaşım kolaylıkları geliyor şüphesiz. Karadeniz'e odaklanalım, Karadeniz'de durum nedir diye bakalım. Bir dönem Karadeniz büyük şehirlere sürekli insan akını yaşayan bir bölgemizdi. Son yıllarda Karadeniz'de sahil yolu üzerindeki il ve ilçeler artık insanları çeker oldu. Karadeniz sahil yolunun 2007 yılında hizmete girmesiyle başlayan bu süreci değerlendireceğiz. Bir güzel çalışma da yapıldı konuya ilişkin. Nüfusun kıyıda toplanması, yapılaşma ve kıyıda ortaya çıkan kentsel görünüm konusunda bilgilerine başvuracağımız değerli konuğumuz da 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Cevdet Yılmaz. Sayın Cevdet Yılmaz, merhaba, nasılsınız?
Merhaba Rıza Bey.
Kolaylıklar olsun efendim.
Teşekkür ederim.
Evet, çok ciddi bir çalışma yapıldı. Aslında bir temel sorunu ortadan kaldırmak için 2007 yılı öncesinde bir proje hazırlanmıştı. Neydi o? Sahilde ulaşım kolaylıklarının sağlanması, ulaşım rekabeti beraberinde getireceği için taşımada ucuzlama olacaktı ve sürat ister istemez beraberinde gelecekti. Daha kısa zamanda insanlar ve mallar bir yerden bir yere taşınacaktı. Ama gelelim görelim ki bir temel sorunu da ateşlemiş oldu galiba, değil mi? Ne dersiniz?
Evet, Karadeniz sahil yolu gerçekten yıllarca özlemini çektiğimiz bir projeydi. Nihayet gerçekleşti, tamamlandı. Emeği geçenleri tabii gerçekten takdirle anmamız gerekir. Karadeniz bölgesi ülkemizin en geri kalmış bölgelerinden biriydi. Evet. Beklenen şuydu, yol geldiğinde Karadeniz bölgesinde geri kalmışlığı bitecek, evet. Ve Türkiye'nin önde gelen alanlarından biri olacaktı. Hı hı. Bu beklentiler gerçekten de bir kısmı gerçekleşti. Evet. Ama sanırım konumuz gereği olaya baktığımızda, tabii, Karadeniz sahil yolu daha önce Karadeniz'in dışarıya göç vermesine sebep olurken yolun, evet, eksikliği, evet, Karadeniz sahil yolunun yapılması, bitmesi,
göç almaya başladı değil mi?
Tabii nüfus üzerinde değişik bir hareketlenmeye yol açtı. Hı hı. Bunlardan biri bir kısmı göçü hızlandırdı tekrar. Yani, evet, ulaşım kolaylığını arttırdığı, evet, için. Ama bizim bu haftaki konumuz bu Karadeniz'den dışarıya olan göçten ziyade yolun nüfusu nasıl, evet, kendine çektiği, evet, ve dışarıdan da Karadeniz'e nüfus çekebiliyor mu? O kısmı tabii ki önemli. Biz gözlemlerimiz şu ki büyük şehirlerden özellikle emekli olanlar,
evet,
işlerini güçlerini çoluk çocuğuna terk edenler, hayatlarının bir kısmını kendi memleketini yaşamak isteyenler yolun getirdiği kolaylığa da bağlı olarak Karadeniz sahilinde yeni bir yapılaşmaya yol açacak kadar geri dönmeye başladılar.
Evet.
Tabii bu tam dönüş olmasa da örneğin kışın yine İstanbul'da Ankara'da, hı-hı, geçiriyorlar. Yazın daha çok geliyorlar. Ama bir süre sonra kalıcı hale de gelebiliyorlar. Yani, hı-hı, böylece Karadeniz sahil yolu göçü önleyecek derken, hı-hı, evet, kısmen önledi. Evet, evet. Hatta tersine bir göç de
yaşandı.
İmkan verdi. Evet. Fakat toplamda baktığımızda bölgedeki nüfusu tutmaya yetmedi.
Yani bir cazibe merkezi oldu sahil yolunun hizmete girmesiyle, evet, birlikte yöre ve nüfusu en azından belli dönemlerde çekmeye başladı, değil mi?
Evet. Bir de kötü olan kısmı ise Karadeniz bölgesinin özellikle yamaçlarda, denize bakan yamaçlarında geniş bir alana yayılı bulunan kırsal nüfusu, evet, kıyıda topladı.
Evet.
Bu çok önemli. Hı-hı. Tabii bölgenin kendine az fiziki zorlukları vardı. Hı-hı. Daha önce programlarımızda bahsettik. Özellikle ekili alanların dikili hale gelmesi,
evet,
işte bahçelerin, sebzelerin, tarımın, tahılın yerine fındık ve çayın alması. Hı-hı. Bütün bunlar toprağa bağlılığı ortadan kaldırdı. Hı-hı. Yani tahıl olsa, sebze olsa, hı-hı, insanlar sürekli başında olmak zorunda. Hı-hı. Halbuki fındık ve çay bunlar insanları bağımsız hale getirebiliyor.
Evet.
Fındık bağımsız hale getirebiliyor mesela.
Evet.
Senenin belli bir ayında ancak kendine nüfus çekiyor. Onun dışında tarlasına fındık diken birisi artık tarlayla ilişkini 11 ay kesebilir. Evet. Böyle bir özellik. Hı-hı. Tabii bu kırların daha da boşalmasına sebep oldu. Bunlar en yakın olarak bağlı oldukları ilçe merkezlerine, yani kıyılarda toplanmaya başladılar.
Evet.
Ve bizim dikkatimizi çeken çalışmamızda kıyıdaki bu toplanma yapılaşmayı beraberinde getirdi. Hı-hı. Malumunuz kıyı boyunca da yeterli arazi olmadığı için arsa üretilemediği için dikey yönde bir gelişmeyle karşı karşıya kaldık.
Anlıyorum. Şimdi kentsel altyapı problemleri de karşımıza çıktı değil mi? Bu nüfus akınından sonra sahil bandı üzerinde yer alan il ve ilçelere insan akınından sonra bu da herhalde kendini göstermeye başladı. Yetemez hale mi geldi il ve ilçelerimiz, şehirlerimiz?
Buradaki çok üzücü bir durum var. Bunu halkımızla paylaşmak istiyorum. Yani Samsun'dan yola çıktığımızda Sarp'a kadar hep geçmişte şunu söylerdik. Sağ tarafa baktığınızda yeşil, sol tarafa baktığınızda masmavi denizi görüyoruz.
Evet.
Halbuki bu son gelişmelerle beraber kıyı boyunca ilçe merkezlerinin, kasaba ve şehirlerin içe doğru yayılma imkanları yok.
Evet.
Ancak dere boyunca içeri doğru girebilir. O da zaten sel tehdidi nedeniyle mümkün değil.
Evet.
Yani öyle bir yapılaşma varsa da yanlış bir yapılaşma. Dere yataklarının boş tutulması lazım.
Evet.
O zaman ne oldu? Yol boyunca iplik gibi bir yerleşme ortaya çıktı. Yani tabiri caizse Samsun'dan Sarp'a 550 kilometre uzunluğunda bir şehir ortaya çıktı.
Evet.
İp gibi bir şehir.
Evet.
Şimdi bizim üzüldüğümüz ya da farkına vardığımız, halkımızın da mutlaka farkına varması gereken nokta olarak bu yol boyunca bir yapılaşma var.
Evet.
Kırlar boşaldıkça yapılaşma üzerinde baskı artıyor.
Evet.
Yeterli arazi, şehrin gelişmesi için arazi olmayınca bu doğu batı yönde yola paralel bir yapılaşma olarak karşımıza çıkıyor.
Ve aynı zamanda bu herhalde yol güvenliğini de olumsuz yönde etkiliyor değil mi? Hani biz Karadeniz sahil yolunu konforlu bir ulaşım için düşünmüştük, hızlı bir ulaşım için düşünmüştük ama şimdi sizin ifadenizle ip gibi bir şehir olunca geçişlerde zorlanıyoruz ve sanıyorum kaza riski de artıyor.
Kaza riski artıyor, artık şehir içi yola dönüştü. Yani Ünye'de, Fatsa'da diğer şehirlerde görüyoruz. Özellikle yan yol yoksa, Akçabat'ta yan yol var. Birkaç yerde yan yol var ama diğerlerinde olmayınca zaten üç şeridin biri şehir içi otoparka dönüşmüş.
Evet.
Karşıdan karşıya geçmek problem. Alt geçit olması lazım. Alt geçitler deniz seviyesinde olduğu için suyla doluyor.
Evet.
Üst geçit olsa her birine asansör koyamazsınız. Yani şehir bir tarafta, sahil bir tarafta. İnsanlar denizi görmek istiyor, sahilde yürümek istiyor. Arada geçit yok. Her yere geçit koyamazsınız. Araya bariyer koymak zorundasınız. Yoksa yol güvenliği hiç yok.
Hiç
karşıdan
yok.
Karşıya geçmek istiyor.
Evet.
Ya buna benzer müthiş problemleri beraberinde getiriyor.
Bu arada Sayın Hocam, kentsel yönetim sorunları da ortaya çıktı tabii değil mi? Yani belediyeler de bu değişen duruma ayak sağlamakta biraz güçlük çektiler herhalde. Hala da o yaşanıyor galiba.
Nerede başladı, nerede bittiği belli değil.
Değil
dolayısıyla
mi?
Bir birliktelikte hareket etmek gerekiyor. Yani beraber çözüm bulmaları lazım bu sorunlar. Yoldan giderken şehrin biri bitiyor, biri başlıyor.
Evet. Şimdi sahil yolu beraberinde ciddi sorunları getirdi. Şu ana kadarki bu kısa söyleşimizde bunu öğrendik ama çözüm olarak şöyle birkaç cümleyle, tabii uzun uzadıya konuşulması gereken bir konudur, onun farkındayız hocam ama süremiz el verdiği ölçüde şöyle bir iki dakika içinde nasıl özetleriz?
Ben bu konuşmamızda şunu bekliyorum. Halkımızın şuna dikkat etmesini istiyorum. Kıyıdaki bu toplanma yapılaşmayı beraberinde getirdi.
Evet.
Bu yapılaşma arazi darlığı nedeniyle yüksek binalar şeklinde cereyan ediyor. Dolayısıyla adeta bir Çin seddi gibi bir set ortaya çıkıyor. Ve Karadeniz'in nemliliğinden dolayı binaların ön görünümleri de güzel değil, estetik değil. Badanalı, badanasız, sıvalı, sıvasız, 10 katlı, 15 katlı binalar.
Evet.
Bunlar hem şehirde deniz havasının içeriye girmesini engelliyor. Nitekim Ordu'da, Giresun'da birçok kıyı kasabasında kışın müthiş bir hava kirliliği var. Kıyıdaki bu yapılaşma rüzgarın içeri girmesini engelliyor. O hale geldi artık.
Evet.
Hani İzmir için söylenir, imbat içeri girmiyor karşıya kadar diye.
Aynı şekilde.
Aynı şey Karadeniz'de var. Birinci dikkat çektiğimiz nokta bu. İkincisi, çirkin bir yapılaşma.
Evet.
Üç, perdeliyor. Bütün manzarayı, doğayı perdeleyen bir yapılaşma. Dört, kesintisiz bir yapılaşma. Çünkü aradaki boşluklar doluyor sürekli.
Evet.
Yani geriye doğru gitme imkanı yok. Böyle bir görünüm hoş bir görünüm değil.
Evet.
Geçmişte İstanbul Boğazı'nda da benzer bir yapılaşma olunca Boğaziçi ön görünüm yasası diye bir yasa çıkartılmıştı. Artık gelişi güzel Boğaz'a nazır binalar yapılamıyor.
Yapılamıyor.
Şimdi Karadeniz'de de acilen belediyeler bir araya gelerek bir ön görünüm alanı ile ilgili yasal düzenlemeye gitmeli. Bunu hükümet
tek başına yeterli olur mu bu yasal düzenleme?
Hayır, olmaz ama dikkat çeker.
Dikkat
en azından
çeker.
Dikkat çeker. Hiç olmaz, estetik bir şey olur.
Çok güzel.
Şu anda son derece gelişi güzel.
Çok
son
güzel.
Derece çirkin bir yapılaşma.
Bunun adımı atılıyor mu acaba hocam? Bunun adımı atılıyor mu? Yasal düzenlemenin adımı atılıyor mu?
Şu anda yok. Ben şu anda buna dikkat çekmeye çalışıyorum.
İnşallah yani mektup adresine ulaşır. Bu söyleşimizden sonra yetkililer
harekete
geçerler. Ve bir yasal düzenleme ile birlikte konuya dikkat çekilir ve çözüm yolları da araştırılır. Hocam, bugünkü söyleşimizin de sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum size.
Bu fırsatı verdiğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Profesör Doktor Sayın Cevdet Yılmaz bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz.